Ayrım 14.
Şekil 4.6'da örnek davranış değiştirme planının uygulama yönergesi yer almaktadır. Şekil 4.6 örnek davranış değiştirme planı uygulama yönergesi. Hatice'nin davranış değiştirme planı uygulama yönergesi. Tarih, öğretmenin adı soyadı, yardımcı öğretmenlerin adı soyadı. Davranış değiştirme planında izlenecek basamaklar, bu davranışların kimler tarafından ve hangi zamanlarda yerine getirileceği aşağıda verilmiştir. Etkinlikler. Sorumlu olan kişi, tarih, grup toplantısı. Davranış değiştirme planına uygulama. Malzeme geliştirme. Öğretim, geri bildirim sağlama, hizmet içi eğitim, davranış değiştirme planını izleme ve değerlendirme, 1. Veri toplama, 2. Ekip toplantısı. Davranış değiştirme planı hazırlamanın en son basamağı değerlendirme planı hazırlamaktır. Değerlendirme planı hazırlamanın amacı, uygulanan davranış değiştirme planının etkinliğini belirlemek ve planı uygularken meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için gerekli değişikliklerin yapılabilmesini sağlamaktır. Değerlendirme planında A. Davranış değiştirme süreci uygulanmadan önce problem davranış düzeyinin belirlenmesi için başlama düzeyi verilerinin ve uygulama sürecinde toplanacak verilerin nasıl toplanacağı. B. Verilerin kim tarafından toplanacağı. C. Veri toplama sürecinde kullanılacak formlara ilişkin bilgiler yer almalıdır. Değerlendirme sürecinde diğer önemli bir nokta, elde edilen bilgilerin ve verilerin sunumudur. Davranışta meydana gelen değişiklik oldukça yavaş gerçekleşiyorsa, ilerlemeyi görmek zor olabilir. Bu nedenle elde edilen verileri grafiğe dönüştürerek görsel olarak sunmak, ilerlemeyi izlemek açısından önemli olmaktadır. Bazı davranış değiştirme planlarında elde edilen sonuçlar nicelik olarak ifade edilebilir. Böyle durumlarda davranış değiştirme programı sonucunda bireyin yaşamında meydana gelen olumlu ya da olumsuz değişikliklerle ilgili ailelerin görüşleri bir sayfada özetlenebilir. Şekil 4.7'de Hatice'nin davranış değiştirme programında yer alan değerlendirme planı verilmektedir. Şekil 4.7 Örnek Davranış Değiştirme Planı Değerlendirme Programı. Hatice'nin Davranış Değiştirme Planı Değerlendirme Programı. Hatice'nin problem ve alternatif davranış düzeylerini belirlemede olay kayıt tekniği kullanılacaktır. Hedef davranışlar her gün saat 10 ile 10-15 arasında ekte verilen veri kayıt formu kullanılarak kaydedilecektir. Davranış değiştirme planının uygulanacağı ilk hafta her gün sabah ders öncesi 15 dakikalık değerlendirme toplantısı yapılacaktır. İlk haftanın sonunda Hatice'nin problem davranış düzeyi ve yeni öğrendiği alternatif davranış düzeyine ilişkin görüşmek üzere her hafta cuma günleri toplanılacaktır. Bölüm 5. Akademik davranışların işlevsel değerlendirmesi. Okul çağına gelen her çocuğun okula devam etmesi ve okul yaşantısı boyunca çeşitli akademik ve sosyal bilgi ve becerileri öğrenmesi beklenmektedir. Ancak okula devam etmekle birlikte her öğrencinin okul yaşantısı boyunca pek çok değişik nedenden ötürü kendisinden beklenen düzeyde gelişme ve ilerleme gösteremediği, diğer bir deyişle istenilen düzeyde öğrenmenin gerçekleşmediği de görülmektedir. Bu durumun değişik bakış açıları ile çeşitli biçimlerde açıklanmaya çalışıldığı da bilinmektedir. Örneğin bir bakış açısına göre öğrenemeyen çocuklardan söz edilmektedir. Bir diğer bakış açısına göre ise kötü aile koşulları, yoksun çevre, çocukta var olan çeşitli yoksunluklar, örneğin zeka gelişiminin eksik olması, yine okulda öğrenmeyi engelleyen nedenler olarak sunulabilmektedir. Yukarıda belirtilen gerekçeler, gerçekte eğitimcilerin var olan durumu düzeltebilmeleri için pek de yardımcı olamamaktadır. Bu gerekçelere dayalı olarak öğretmen, kendisinin hiçbir şey öğrenemeyecek bir öğrenciyle karşı karşıya olduğunu düşünebilir. Ve böyle bir durumda ne yaparsa yapsın o öğrencinin öğrenemeyeceğini varsayabilir. Ya da öğretmen ailenin içinde bulunduğu olumsuz koşulları değiştiremeyeceğini düşünerek öğrencisinin öğrenmesi konusunda karamsar olabilir. Yukarıda sözü edilen bu açıklamalardan öğrenme ve okul yaşantısındaki başarısızlıklar için işlevsel bir bakış açısına sahip olmanın önemi karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer deyişle Her durumda çocuğun ya da çevresinin çeşitli özelliklerinin öğrenme ve okul yaşantısında başarısızlığa neden olduğu açıklamasını benimsemek yerine bu başarısızlığa neden olabilecek gerçek değişkenliklerin neler olduğu ve bu değişkenlikler ile başarısızlık arasındaki neden-sonuç ilişkisini ortaya koymak önem kazanmıştır. İşlevsel değerlendirme bakış açısına göre bu değişkenler belirlendiğinde bu değişkenlerin kontrol edilmesi ve olumlu yönde kullanılması olasıdır. Bu düşünceden hareketle akademik davranışlar için işlevsel değerlendirme süreci geliştirilmiş ve pek çok durumda başarıyla kullanılmıştır. Yaklaşık son 20 yılda araştırmacılar pek çok işlevsel değerlendirme uygulamasını gerçekleştirerek akademik davranışın öğretilebileceğini ortaya koymuşlardır. Okumakta olduğunuz kitabın önceki bölümlerinde işlevsel analiz ve işlevsel değerlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yer almıştır. Önceki bölümlerde problem davranışların ortadan kaldırılmasında işlevsel değerlendirme sürecinin kullanımı açıklanmıştır. Kitabın bu bölümünde ise okul başarısızlığı ya da akademik konuların öğrenilmesinde yaşanan sorunların belirlenmesi ve bu sorunların giderilebilmesi için kullanılacak olan akademik davranışların işlevsel değerlendirme konusu açıklanmaya çalışılmaktadır. Akademik davranışlar için işlevsel değerlendirme sürecinin uygulanması, okul başarısızlığı yaşayan ya da öğrenemeyen öğrencilerin öğrenememe nedenlerinin neler olduğunu belirleyebilmek üzere bir değerlendirme ve bu değerlendirmeye dayalı olarak da etkili bir uygulama ya da öğretim planı geliştirme, bu planı uygulama ve öğrenci gelişimini kaydederek planı değerlendirme aşamalarından oluşan bir süreçtir. Dolayısıyla okumakta olduğunuz bölümün ilerleyen sayfalarında öncelikle öğrencinin sınıfta halihazırda nasıl bir performansa sahip olduğunu belirlemek üzere kullanılacak olan bilgi toplama süreci, toplanan bu bilgilerin yorumlanmasının ne şekilde gerçekleştirilebileceği ve uygulama ya da öğretim planının ne olacağına ilişkin karar verilebileceği, bu öğretim planının değerlendirilmesi ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Öğrenci başarısızlığının olası nedenlerini belirlemek üzere geliştirilebilecek olan işlevsel değerlendirme. Witt, Daly ve Noel 2000, değerlendirme aşamasında öğrencinin yaşadığı başarısızlığın olası nedenlerini belirleyebilmek üzere bilgi toplanması gerektiğini vurgulamışlardır. Witt ve arkadaşlarına göre başarısızlığın nedenlerini belirlemek üzere kullanılacak olan işlevsel değerlendirme bilgileri, problem davranışların işlevsel değerlendirmesinde olduğu gibi 4 biçimde toplanabilir. A. Öğretmen ile görüşme düzenlemek. B. Sınıfta gözlem yapmak. C. Öğrencinin çalışmalarını incelemek. D. Öğrencinin sergilediği akademik davranışları değerlendirmek. İzleyen bölümde her bir değerlendirme biçimi ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ancak önce işlevsel değerlendirme sürecini gerçekleştirecek kişinin yalnızca bir tek değerlendirme tekniğini kullanmak yerine bu değerlendirme tekniklerinin tümünü kullanarak elde edilen bilgileri bir araya toplamasının önemini vurgulayalım. Öğretmen ile görüşme düzenlemek. İşlevsel değerlendirme sürecini gerçekleştirecek olan kişi öğretmen ile görüşmeler düzenleyerek hedef öğrenci problem davranışı sergilediği sırada sınıfta neler olup bittiğine ilişkin bir görüş elde etmeyi planlar. Bu görüşme ile elde edilecek bilgiler özellikle sınıf gözlemi sırasında işe yarayacaktır. Bu görüşmeler sırasında öğretmene öğrencinin başarısızlığının altında yatan nedenlere ilişkin bilgi toplayabilmek üzere çeşitli sorular yöneltilmelidir. Örneğin, öğretmenden problemin hangi durumlarda ve ne zaman gerçekleştiği, bu durumlarda sınıfta bir gözlem yürütme şansının olup olmadığı, gözlem yapma şansı olabilecekse bu sırada öğretmenin kullanacağı öğretim düzenlemelerinin neler olacağı, bu sırada öğretmenin öğrenciden tam olarak beklentisinin ne olacağını ölçebilir veya gözlenebilir bir biçimde ifade etmesi istenebilir. Ayrıca akademik konularda başarısızlık sergileyen öğrencilerin çoğunlukla uyumsal davranışlarda da sorunları olduğu, çeşitli yıkıcı ve uygun olmayan davranışlar sergiledikleri bilinmektedir. Görüşme sırasında öğretmene bu konuda da sorular sorularak bu bağlamda da işlevsel değerlendirme sürecini gerçekleştirecek uzmandan yardım talep edilip edilmediği ortaya konulmalıdır. Ayrıca uzman görüşme sırasında hedef öğrencinin kendisine verilen çalışmaları yerine getirip getirmediği, çalışmalar için verilen sürenin sonunda çocuğa ne tür davranış sonrası uyaranlar sunulduğu, bu çalışmaları inceleyip inceleyemeyeceği, öğretmenin öğrenmeyi nasıl değerlendirdiği gibi konularda sorular yöneltilerek öğretmen, öğrenci, uygulanan öğretim planı ve diğer dinamikler hakkında bilgi sahibi olur. Bu amaçla aşağıda sunulan ve WIT ve arkadaşları 2000 tarafından geliştirilmiş olan akademik davranışlar için işlevsel değerlendirme, öğretmen görüşme formanın uyarlanmış biçimi örnek olarak kullanılabilir. Şekil 5.1. Akademik davranışlar için işlevsel değerlendirme öğretmen görüşme formu. Akademik davranışlar için işlevsel değerlendirme öğretmen görüşme formu. Öğretmen, görüşmeci, öğrenci, tarih. 1. Sözünü ettiğiniz sorun ne zaman ve hangi durumlarda gerçekleşmektedir? 2. Sözünü ettiğiniz sorunları sınıf ortamında, doğal ortamlarda problem davranışının çoğunlukla gerçekleştiği zaman ve ders gözleyebilir miyim? 3. Gözlenecek olan dersinizin akışı nedir? Diğer bir deyişle, derse ne zaman başlıyorsunuz? Ders akışınız ne şekilde oluyor? Örneğin, derse başlarken bir önceki konuyla bağlantıları kurar mısınız? Soruları ne şekilde yöneltirsiniz? Ders sonunda değerlendirme yapar mısınız? 4. Ders sırasında öğrencinizden tam olarak neler bekliyorsunuz? Yazar, söyler, dinler, tanımlar, eşler, sıralar, diğer. 5. Ders sırasında öğrencinizin bir çalışma tamamlamasını, örneğin bir küçük sınav ya da çalışma kitabı bekliyor musunuz? 6. Böyle bir planınız varsa bu çalışmanın bir kopyasını edinebilir miyim? 7. Öğrencinizden her bir etkinliği tamamladıktan sonra ne yapmasını bekliyorsunuz? 8. Dersin tamamlanması sonunda öğrencinizin bu dersle ilgili olarak ne yapmasını bekliyorsunuz? 9. Öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini nasıl değerlendireceksiniz? 10. Öğrenciniz ödevle meşgul olmama davranışları ya da uygun olmayan davranışlar sergiliyor mu? Sergiliyorsa bu davranışları sıralar mısınız? Sınıfta gözlem yapmak. İşlevsel değerlendirme sürecini geliştirecek uzman öğretmenle görüşmesini gerçekleştirip gereksinim duyduğu verileri topladıktan sonra sınıf ortamında öğrenciyi gözlemeye başlayabilir. WIT ve arkadaşları 2000 etkili bir gözlem yapabilmek, öğrencinin başarısızlığının olası nedenlerini belirlemek ve bu nedenleri ortadan kaldırabilmek üzere etkili bir öğretim planı hazırlayabilmek için kapsamlı bir gözlem yürütmenin önemini vurgulayarak gözlem sürecini 3 grupta toplamışlardır. Ancak gözlem sürecini ayrıntılı olarak açıklamaya başlamadan önce bu süreci okuyan kimselerin karar vermek üzere gerçek gözlem oturumları düzenlemeden önce değişik ortamlarda gözlem yürütme deneyimlerini arttırmaları ve çok sayıda alıştırma yapmaları gerektiğini önermekte yarar vardır. Birinci olarak gözlemi yürütecek kimse dersin başlama zamanını kaydeder ve ders akışında yer alan durumları belirlemeye çalışır. Örneğin, sorun davranış ne zaman gerçekleşti? Öğretmen dersin başında yönerge sundu mu? Sunulan bu yönerge öğrenci tarafından anlaşıldı mı? Öğrenci kendisinden beklenen etkinliği tamamladıktan sonra ne yapması beklendiğini biliyor mu? Öğretmen derste öğrencinin tamamlayacağı etkinlikler için herhangi bir pekiştireç sunacağını ifade etti mi gibi konularda dikkatli bir gözlem yapılmalıdır. Bu amaçla WIT ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan akademik davranışlar için işlevsel değerlendirme, sınıf gözlemi kontrol listesi formu kullanılabilir. Şekil 5.2. Akademik davranışlar için işlevsel değerlendirme, sınıf gözlemi kontrol listesi formu. Akademik davranışlar için işlevsel değerlendirme, sınıf gözlemi kontrol listesi formu. 1. Gözlemin başında aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Etkinliğe başlarken yönerge verildi mi? Hayır, evet, Evetse neler verildi? Etkinliğin önemi, gerekçesi açıklandı mı? Hayır, evet, evetse neler söylendi? Etkinliği tamamladıktan sonra ne yapması gerektiği öğrenciye açıklandı mı? Hayır, evet, evetse neler söylendi? Öğrenciye etkinliği başarıyla tamamlarsa bir pekiştireç sunulacağı açıklandı mı? Hayır, evet, evetse pekiştireç neydi? 2. Ders sırasında öğretmen, hedef öğrenci ve akranlarının davranışlarını sınıf gözlem formuna kaydediniz. Bu forma gözlem başlama ve bitiş zamanlarını yazınız. 3. Öğrencinin çalışma ürününü, sınıf kağıdı ya da ev ödevini inceleyiniz. 4. Sınıf gözlemi ve öğrenci çalışma ürününü aşağıdaki gibi özetleyiniz. A. Sınıf gözlem formuna bir sütun ekleyerek her bir satırın toplamını yazınız. B. Bu toplamları gözlem süresine bölerek davranışın 1 dakikadaki oranını hesaplayınız. C. Her bir dakika için belirlenen oranı 10 ile çarparak her bir 10 dakika süresindeki oranı belirleyiniz. D. Öğrenci çalışma ürününde öğrencinin sergilemiş olduğu doğru davranış sayısını çalışma süresine bölerek her bir dakika için doğru davranış oranını hesaplayınız. E. Her bir dakika için belirlenen oranı 10 ile çarparak her bir 10 dakika süresindeki oranı belirleyiniz. 5. Sınıf gözlem sonuçlarını yorumlayabilmek için aşağıda yer alan soruları yanıtlayınız. A. Öğrencinin çalışmasını tamamlaması için bir pekiştireç belirlendi mi? Evet, hayır. B. Belirtilen bu pekiştireç diğer etkinlikler için belirlenen pekiştireçlerden daha cazip mi? Evet, hayır. C. Öğretmenin çalışma itici olmaması için önlem aldığını gözlediniz mi? Evet, hayır. D. Çalışmayı tamamlamanın niçin önemli olduğu öğrenciye açıklandı mı? Evet, hayır. E. Öğrenciye çalışmayı tamamlaması için sıkça fırsat verildi mi? Evet, hayır. F. Öğrenciye verilen çalışmayı tamamlaması için yeterli süre ayrıldı mı? Evet, hayır. G. Kimse öğrenciye çalışmayı nasıl yapacağını gösterdi mi? Evet, hayır. H. Kimse öğrenciye ne yapması gerektiği konusunda tereddüt yaşadığında yardımda bulundu mu? Evet, hayır. İ. Öğrenciye alıştırma yapma şansı sunuldu mu? Evet, hayır. J. Öğrenciye doğru davranışları için pekiştireç ya da geri bildirim sunan oldu mu? Evet, hayır. K. Öğrencinin çalışmasını tamamlaması için bir pekiştireç belirlendi mi? Evet, hayır. L. Öğrencinin yanlış davranışları için düzeltme sunan oldu mu? Evet, hayır. M. Çalışma öğretmenin öğrencinin öğrenmesini istediği konuyla ilişkili mi? Evet, hayır. N. Etkinlik öğrencinin öğrenebileceği kolaylıkta mıydı? Evet, hayır. İkinci olarak gözlemci öğretmen hedef öğrenci ve akran davranışlarını kaydeder. Bu gözlemde kullanılacak olan sınıf gözlem formu öncül, davranış ve sonuç ilişkisine göre planlamalı ve davranışlar gözlenmelidir. Bu formda 4 bölüm yer almalıdır. Gözlem zamanı, öğretmen davranışları, öğrenci davranışları ve akran davranışları. Bu bölümler dakikalık kutucuklara ayrılarak gözlem sırasında gerçekleşen davranışlar bu kutucuklara kaydedilmelidir. Böylece bu form kullanılarak gözlem sırasında öğretmen, hedef öğrenci ve akranların sunduğu öncüller, davranışlar ve sonuçlar için bir örneklem alınmış olur. Üçüncü olarak gözlem sona erdikten sonra gözlemci topladığı verileri analiz eder. Gözlemci her bir davranışın gözlem süresinde toplam gerçekleşme sayısını hesaplar ve ardından gözlem süresine bölerek o davranış için tepki oranını bulur. Bu tepki oranı 1 dakikada gerçekleşen tepki oranıdır. Bu oran 10 ile çarpıldığında ise 10 dakika boyunca gerçekleşmesi beklenen tepki oranı bulunur. Böylece elde edilen tepki oranı birden büyük olur ve davranışın daha kolay yorumlanmasını sağlar. Öğrenci çalışmalarını incelemek. Uzman, öğrencilere verilen çeşitli sınav, alıştırma ya da çalışma etkinliklerinin bir kopyasını isteyerek bu çalışmaları gözden geçirmelidir. Bu aşamada hem hedef öğrencinin hem de akranlarının çalışmaları incelenmelidir. Böylece hedef öğrencinin akranlarına kıyasla düzeyinin ne olduğu daha iyi anlaşılabilecektir. Gözlemci, burada verilen doğru tepki sayısı, yazılan sözcük sayısı, doğru yazılan rakam sayısı gibi ölçütlere ilişkin veri toplar ve toplam çalışma süresine bölerek tepki oranını hesaplar. Elde edilen bu oranın 10 ile çarpılarak 10 dakika süre içindeki tepki oranına dönüştürülmesinin verileri yorumlamayı kolaylaştırdığını tekrar anımsayalım. Toplanan işlevsel değerlendirme verilerini yorumlama. İşlevsel değerlendirme sürecinde değerlendirme yapabilmek için gerekli olan veriler, öğretmenle görüşme düzenlenerek, sınıfta gözlem yürüterek, öğrenci çalışmaları incelenerek ve akademik alanlarda öğrenci değerlendirilerek toplandıktan sonra öğrencinin okul başarısızlığına neden olan etmenlerin neler olabileceği konusunda bir yorumda bulunulur. Daha sonra işlevsel değerlendirme sürecinden elde edilen yoruma dayalı olarak en etkili olan uygulamaya karar verilir. Witt ve arkadaşlarına göre söz edilen bu süreç A. İşlevsel değerlendirme yapmak üzere toplanan verilerin yorumlanması ve B. Bu verilere dayalı olarak öğrenci için en uygun uygulamayı belirlemek olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Verilerin yorumlanması. İşlevsel değerlendirme sürecinde farklı kaynaklardan ve kapsamlı bir biçimde veri toplandığı için bu verilerin yorumlanması oldukça zordur. Ancak işlevsel değerlendirme sürecini gerçekleştiren uzman bu konuda kendisine sistematik bir yol belirlerse bu zorluğu bir ölçüde aştığı bilinmektedir. Verilerin toplanması bölümünde Witt ve arkadaşlarının geliştirdiği veri toplama yöntemleri ve bu amaçla kullanılması önerilen görüşme ve gözlem formu örnekleri sunulmuştu. Verilerin yorumlanması bölümü de bir önceki bölümde çizilen çerçeve esas alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. İşlevsel değerlendirme sürecini gerçekleştiren uzmanın verileri yorumlayabilmek için topladığı verileri dikkate alarak sıralanan soruları sorması beklenmektedir. Birinci soru. Sınıfta öğrenmenin gerçekleşmesi için sergilenmesi beklenen etkinlikler gerçekten sergileniyor mu? Diğer bir deyişle, öğretmen, öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli olan temel uygulamalı ve davranışları sergiliyor mu?